Ayrım 16.
Kar neden yağar kar? Yavaşça kalktı yerinden. Bu deli sabaha kadar susmayacak diye düşündü. Rıza'nın avlu kapısında durmuş, karanlıkta uyuyan kapılara ve pencerelere bakıyordu. Hiç ses yoktu köyde. Ot bile çıtırdamıyordu. Kapıyı ayağının ucuyla usulca iterek avluya süzüldü. Karanlık orada biraz daha koyulaşmıştı. Ama samanlık kapısının nereye düştüğünü biliyordu. Parmaklarının ucuna basa basa oraya doğru yürüdü. Nerede kaldın diye fısıldadı Hacer. Bekçi her şeye hazırlıklı olmasına karşın ürpermişti. Geldim ya. O nerede? Dükkanda içiyor. Samanlığa girmişlerdi. Köyde olup bitenleri bilmiyorsun sanki diye sitem etti bekçi. Bilmez miyim dedi Hacer. Ama sen de çoktan beri gelmedin. Ramazan uyuyor mu? Uyuyor. Büyüdü değil mi? Büyüdü de söz mü koskoca adam oldu. Bekçi mavzerini omuzundan indirip ulaşabileceği bir uzaklığa koydu. Hacer samanların üstüne çökmüş, soluk soluğa onu bekliyor. Bir yandan da yıllardır yenemediği yakalanma korkusuyla ikide bir çevresine bakıyordu. Bekçi tam karşısına çömelip ellerini tutunca her şeyi unuttu sonra. Uysal bir kedi gibi yavaşça uzandı. Köy bütün sessizliği, bütün gürültüsü, evleri, avluları ve bütün takım taklavatıyla uzaklarda kalmıştı artık. Yoktu. Varsa yalnızca bekçi vardı yeryüzünde. Bir de Hacer tabii ve ikisi dilsiz bir gürültünün iki yamacından hızla kimsenin inip göremeyeceği karanlık bir kuyunun dibine doğru yuvarlanıyorlardı. Derken Hacer eteğini beline toplayıp bekçiyi kayıp bir vadinin içine asıldı. Dizlerinin üstünde ilerleyerek pantolonunu sıyırmaya çalışan bekçi, o anda bekçi değildi oysa. Gözlerinde ışıldayan cellat gözleriyle uzun boylu bir azraildi. Hacer'in bacaklarını okşarken ansızın koparırcasına sıkıyor, kıpırdadıkça samanlıktaki karanlığı dalgalandıran iri kalçalarına tırnaklarını gömüyor, meme uçlarını hırsla dişliyor ve acıyla kıvranan kadının çığlıklarını işittikçe hazdan kuduruyordu. Kuduran yalnız o değildi gerçi. Altta kıvranan Hacer de kendinden geçip öfkeli bir köpek gibi saldırmaya başlamıştı. Öyle ki ciğerlerinden kopan hırıltılar ağzını yakıp kıvururken dudakları petek petek kabarmıştı. Sonra tam da birbirlerine karışıp yok olacakları çizgide birdenbire durdular. Bekçi mavzer cıvlaması işitmişçesine bedenini yana atmıştı. Bir süre iki büklüm kaldı orada. Karanlıkta yavaş yavaş kıpırdandı. Pantolonunu alıp kalktığında uzun boylu bir Azrail değil, bekçiydi artık. Bembeyaz dişleriyle hafifçe gülümsüyordu. Gene gel. Gelmiyor muyum? Daha sık. Olur, hele başımızdaki belalardan bir kurtulalım. Ne belası? Ne belasıymış? Kör müsün kız? Köyde herkes kaybolmaya başladı. Hacer susmuştu. El yordamıyla mazeri bulup bekçiye uzattı. Sen Askerhan diye bilir misin? Adını duymuşum. Hani şu dokuz karılı herif mi? İşte o. Hani nerede onun çocukları? Söyle bakalım. Nerede onca karıdan doğan bir avlu dolusu çocuk? Ne bileyim ben, dedi Hacer bıkkın bir sesle. Neredeyse nerede? Ya diye ayıflandı bekçi ya. İşte böyle insanlar burnumuzun dibinde doğuyor, burnumuzun dibinde yaşıyor. Sonra birdenbire yoklara karışıyor da biz fark edemiyoruz. Samanlık kapısına doğru yan yana yürüyorlardı. Eşiğe geldiklerinde bekçi düşünceliydi. Hacer'e bütün bunları fark edemediğimize göre yoksa biz de mi yokuz diyecekti ama yanağına kondurulan sıcak veda öpücüğü dilinin ucundaki sözcükleri geri itti. Gene gel dedi Hacer. Yanıt vermedi. Avlu kapısından sessizce süzülmüş, karmakarışık duygularla nereye gittiğini düşünmeden acele acele yürüyordu. Derken ansızın bir karaltı dikildi karşısına. Sokağın ortasında durmuş, bütün heybeti ve sabırsızlığıyla ona bakıyordu. Bekçi aldırmadan geçip gitmeyi tasarladı önce, sıkınımlı adımlarla duvarın dibine doğru kaymıştı. Ama karaltı ani bir sıçrayışla yolu kapattı. ''Kar neden yağar kar?'' ''Git başımdan'' dedi bekçi. Cennetin oğlu eğri büğrü bir hale girip karanlıkta zikzak çizdi bir süre, yuvarlandı ya da. Yolun o kenarından bu kenarına hırçın bir cıva damlası gibi aktı. Bir yandan da gitgide berbatlaşan sesiyle kahkahalar atıyordu. Ne yapacağını kestiremeyen bekçi, kıstırılmışlık duygusunun öfkeyle buluştuğu noktadan ona bakıyordu hala. Artık geçip gidemeyeceğini anlamıştı. Yavaş yavaş omuzundaki mavzeri indirdi, sonra kahkahaların ortasına nişan aldı. 21. Koltukta uyuyan adam gözlerini açmış, dalgın dalgın aynaya bakıyordu. Anlaşılan yüzünün sabunlu kaldığını unutmuş, kendini bir başkası kılığında ansızın karşısında görünce de şaşırmıştı. Onun tam olarak ne zaman uyandığını bilmiyordum. Aynaya baktığını fark ettiğim sırada hala uyuyor gibi, soluk alıp verişi, duruşu, hatta yüzünün rengi uzaklardaydı. Belki aynada gördüklerini gerçek bir dünya sanmıştı da, bakışlarıyla orada dolaşıp bir yerlere tutunmaya çalışıyordu. Bu durum bütün sessizliği ve uzaklığıyla ne zamana dek sürdü, kestiremiyorum. Adamın gözleri uykuyla uyanıklık arasındaki o ince perdeyi açıp da aynada beni bulduğunda, dükkanda tuhaf bir titreme oldu. Her şey bulunduğu halden çıkıp başka bir hale girdi sanki. Biraz kaydı yerinden her şey, biraz oynadı. Öyle ki tezgahın üstündeki makas ışıltılarının birbirleriyle çarpıştığını, fırça kıllarının havada uçuştuğunu ve pudra kutularıyla parfümlerin ince ince tıkırdadığını gördüm. Bütün bu olup bitenden sonra berberin gidişiyle derinleşen sessizlik bozulmuştu artık. Dükkanın önünden humurdayan otomobillerle irili ufaklı insanlar gelip geçmeye başlamıştı. Derken koltuktaki adam, beni ne zaman tıraş edeceksin dedi birden. Başını çevirmiş yüzüme bakıyordu. Şaşırmıştım tabii. Şaşırmış ve susakalmıştım. Biliyorsunuz dedim nice sonra. Berber ben değilim. Sözlerime inanmamıştı. Bunun yüz çizgilerinden okuyabiliyordum. Hatta gözlerinde yanıp sönen ışıltının şiddetine bakılırsa bana karşı belli belirsiz bir öfke duyuyordu. Şaka yapma dedi bu kez. Benim işim çok acele. Motosiklete atlayıp hemen yola çıkmam gerekiyor. Şaka yapmıyorum ki, berber ben değilim diyorum. Ben bu dükkana sizden sonra gelen bir müşteriyim. Bunu bildiğiniz halde sanırım siz şaka yapıyorsunuz. Nasıl olur dedi hayretle. Birkaç dakika uyumakla aklımı kaçırmadım ya. Birkaç dakika değil ki, siz en az bir ya da bir buçuk saatten bu yana uyuyordunuz. Yanıt vermedi. Başını koltuğa yaslamış, kısık gözlerle aynadan bana bakıyordu. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da son sözlerimle sarsıldığını hissetmiştim. İsterseniz dükkana gelişinizi ve burada olup bitenleri baştan anlatın dedim bir süre sonra. Belki bazı şeyleri böylece açıklık getirebiliriz. Uyku alemine tekrar geçmiş gibi dalgın ve uzaktı. Buraya motosikletle geldim diye mırıldandı. Köy yoluna düşmeden önce tıraş olmak istiyordum. Buradan yarım saat önce kapıdan girdiğimde sen saçı sakalı birbirine karışmış ufak tefek bir adamın bıyıklarını makasla kesiyordun. Selam verdim tabii. Sonra şimdi senin oturduğun sandalyede bir süre bekledim. Derken ufak tefek adam koltuktan ansızın kalkıp gitti. Sanıyorum para falan da vermedi. Hatta dışarıda iskelet var gibi bir şeyler geveledi çıkarken. Ben boşalan koltuğa geçip oturmuştum ki birazcık dağılmışım işte. Peki çırak? Ne çırağı? Dükkanda çırak yok muydu? Hani ustası müşterileri tıraş ederken koltuğun çevresinde yarım adımlarla dönüp duran kepçe kulaklı bir çocuk. Yoktu dedi için çekerek. Ben çırak mırak görmedim. Susmuş, onun duruşunda soluk alıp veren ve gitgide demleşerek dükkanın havasını ele geçirmeye çalışan korkuyu izliyordum. Hadi diyelim çırağı fark etmedin ama senden sonra buraya benim geldiğimde mi görmedin diye sormama gerek yoktu. Bence anlattıklarınız bir rüya dedim kendimden emin bir tavırla. Herhalde uykudayken rüya gördünüz. Koltukta hakarete uğramışçasına kıpırdandı. Bakın size açıklayayım diye sürdürdüm konuşmamı. Bir kere anlattıklarınız eksik. Üstelik olup bitenlerin yarım saat önce gerçekleştiğini iddia ediyorsunuz. Oysa siz en az bir ya da bir buçuk saatten bu yana uykudasınız. Asıl önemlisi benim berber olduğumu sanmakla hem berberi hem de çırağını benim varlığımda birleştiriyorsunuz. Bu gülünç bir şey elbette. Böyle gülünçlükler de olsa olsa bir rüyada olur. Bence siz yaşadıklarınızdan yola çıkarak bir rüya gördünüz ve herkes gibi rüyanızı biraz unuttunuz. Gözlerini dikmiş, kayıp bir şey ararcasına dikkatle yüzüme bakıyordu. Onun artık her şeyi kabullendiğini düşünüyordum. Belki de başka seçeneği yoktu. Susacak ve başını koltuğa yaslayıp berberin dönüşünü bekleyecekti. Ama öyle olmadı. Hiç ummadığım bir anda yüzünü yeniden çevirdi. Sence dedi, bu konuştuklarımız rüya olamaz mı?
Ayrım sonu.